ilk materyalist şeytan idi. İlk maddeci şeytandı. Adem'in mayasına ve kendi mayasına bakıyordu. Eğer bilim vahyin kontrolünde olmazsa nefsin emri altına girer. Nefsin emri altında olan bilim insanın başının belası olur. Madem ki akıl asrındayız diyorsunuz. Madem ki çağ akıl çağıdır, bilim çağıdır diyorsunuz. Vahye ihtiyacımız kalmadı. Allah'a muhtaç değiliz artık diyorsunuz. Peygamber'e ihtiyacımız yoktur diyorsunuz. Söyler misiniz zina evleri nedir? Akıl bunu kabul eder mi?
İnnel hamdelillah nahmeduhu ve nestaînuhu ve nestehdihi ve nestağfiruhu ve na'ûzu billahi min şurûri enfusina ve min seyyiâti a'mâlinâ. Men yehdillâhu felâ mudille leh ve men yudlil felâ hâdiye leh. Eşhedü en lâ ilâhe illallah vahdehu lâ şerîke leh. Ve eşhedü enne seyyidenâ Muhammeden abduhu ve habibuhu ve resûlüh. اللهم لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بنبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وكفيتنا وعلمتنا وفرجت عنا اللهم لك الحمد بكل نعمة أنعمت به علينا في قديم أو حديث أو سر أو علانية أو خاصة أو عامة أو حي أو ميت اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا افرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم آمين. Kıymetli kardeşlerim, Hud suresinde Allah azze ve celle bazı kimselerin Allah namına yalan uydurduklarını, bunların insanların en zalimleri olduğunu ifade etmişti. Bunlar Kur'an'ı kelimelerini değiştiremeseler bile, Kur'an'ın tefsirini değiştirenler, manaları bozanlar, 14 asırlık bu dinin, bu kitabın manaları belli olduğu halde, onları değiştirmeye kalkanlar, kendi kafalarına göre manalar yükleyenler. Allah Azze ve Celle bunların insanların en zalimleri olduğunu ve bunların Allah yoluna engel olduklarını ifade etmiş idi. Allah yoluna engel olmak, hem bu şekilde Kur'an'ın manasını bozmak, Allah Azze ve Celle'yi sadece yaratıcı bir Allah olarak tanıtmak, kainatı idare eden, yaratan, rızık veren, merhamet sahibi olan bir Allah olarak tanıtıp, yeryüzünü idare etmeyen, yeryüzüne karışmayan insanları başıboş bırakmış olan bir Allah olarak tanıtmak, Allah'a hem iftiradır hem de Allah yoluna engel olmaktır. Bunların dışında her kim ki karısını, kızını, çocuğunu İslam'ı öğrenmeye göndermiyor, İslam'ı öğrenmek isteyen çocuklarının veya eşinin İslam'ı öğrenmesine engel oluyorsa, evinde otur diyorsa, bunlar da Allah yoluna engel olanlar kapsamındadırlar. Herkesin dinini öğrenmesi farz olduğu halde, bizim örf adetimiz böyledir diyenler, bizim örfümüzde kadınlar, kızlar evlerinde otururlar, dışarı çıkmazlar diyenler, hakikatte doğru da konuşmuyorlar. Karıları ve kızları ufak tefek bir şey satın almak için günlerce çarşılarda geziyorlar. Onlara müsaade edenler, hanımı veya kızı sohbete gideceği zaman örfümüzde bu yoktur deyip de onlara engel olmaya kalkanlar, onlar bu ayetteki Allah yoluna engel olan, farza engel olanlar kapsamında olabilirler. Dikkat etsinler. Her ne kadar bu ayette kafirlerden bahsediyorsa da, ama yine de Allah yoluna engel olmak geniştir, şumurlu bir manadır. Allah Azze ve Celle böyle olanların, Allah yoluna engel olanların ve Allah'ın yolunu eğritmeye çalışanların, Allah'a iftira atanların, peygambere iftira atanların, bu şekilde dini değiştirmeye kalkışanların, insanların en zalimleri olduğunu ve bunları kıyamet gününde rezil edeceğini ifade eder. Settar olan Allah, herkesin ayıbını örten Allah, bunların ayıbını ortaya koyacaktır. Kıyamet gününde Müslümanlara Allah'a hakkıyla iman etmiş, amel işlemeye çalışmış olan hakiki müminlere, onlara rahmet nazarıyla bakacak olan Allah Azze ve Celle, onların günahlarını, ayıplarını örtecek olan Allah, hatta onların günahlarını sadece örtmekle kalmayacak, kıyamet gününde melekler şahitlik etmesinler diye meleklere bile unutturacak, kullarından kiminin günahını onu yazan meleklere bile unutturacak olan Allah, hatta kimi kullarının kendisine bile unutturacak olan Allah, Settar ismiyle muttasıf olan Allah Azze ve Celle bu kafirlerin ne olduğunu tüm insanların önünde ortaya koyacak ve işte bunlardı Allah'a iftira edenler, işte bunlardı yanlış bir din öğretenler, işte bunlardı Allah yoluna engeller koyanlar, işte bunlardı bütün bu zulümleri, en büyük zulmü işlemiş olanlar. İşlemiş oldukları bu cinayetlerle Allah'a iftira atmak, İslam'a iftira atmak gibi yahut İslam'ı değiştirmek gibi, bid'atler çıkartmak gibi işlemiş oldukları bu cinayetler ile insanların dünyasını da berbat edenler, ahiretini de berbat edenler, hem dünyayı hem de ahireti berbat ettiklerinden dolayı onlardan daha büyük bir zalim olabilir mi? O yüzden Kur'an-ı Kerim bunlardan daha zalim olan var mıdır buyurur. Bunlar gibi zalim olan değil, bunlardan daha zalim olan var mı? Yani bunlar hakikatte dini bozmakla, dinin bir kısmını anlatıp bir kısmını saklamakla, Allah'ın dinini sadece ahlaki bir takım kurallardan ibaretmiş gibi, yahut da namaz gibi, zekat gibi bir takım ibadetlerden ibaretmiş gibi, bu şekilde bir Allah ve İslam anlatanlar, Allah'a iftira edenler, Allah'a yanlış anlatanlar, eksik anlatanlar, diktatörlerin istediği şekilde anlatanlar, onlardan ne kadar anlatmalarına izin veriyorlarsa o diktatörler, onların dediği kadar anlatıp hakikatlerin geri kalanını saklayanlar, işte onlar insanlar içerisinde en zalim olanlardır ve o zalimler kıyamet gününde rezil edileceklerdir. İşte bunlardı Allah'a iftira edenler, işte bunlardı Allah'ı sadece yaratıcı gibi gösterenler, işte bunlardı uluhiyet ve rububiyetinde ona ortak koşanlar, işte bunlardı dine bir şeyler sokuşturanlar, işte bunlardı 1400 senelik bu dinin şeriatını değiştirmeye kalkışanlar, Allah'ın gönderdiği ahkamı değiştirmeye kalkanlar, İşte bunlardı denilecek ve onlar bütün alemin önünde rezil edilecekler. Halbuki Allah Azze ve Celle demin de ifade ettiğim gibi nice günahkarların günahını saklar. Buhari ve Müslim'de geçen bir hadiste Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, kıyamet gününde Allah Azze ve Celle kulunu kendine yaklaştırır ve adeta kulağına fısıldar gibi diğer insanlara duyurmadan, Necve hadisi olarak meşhurdur bu hadis. Kulağa bir şeyler fısıldamak, gizli bir şeyler konuşmak demek yani. Allah Azze ve Celle onun kulağına adeta bir şeyler fısıldar ve der ki, ey kulum hatırlıyor musun filan zamanda filan günahı işlemiştin. Hatırlıyor musun filan zamanda falan yerde filan günahı işlemiştin. Allah Azze ve Celle böyle söyler ve o evet Rabbim, evet Rabbim biliyorum der. Evet Rabbim biliyorum der iki defa. Allah tekrar filan yerde de şunu yapmıştın biliyor musun, hatırlıyor musun? Kul tekrar evet Rabbim biliyorum der. Allah Azze ve Celle buyurur ki kıyamete kadar nasıl ki sakladım, sen hayattayken nasıl ki insanlara söylemedim, insanlardan sakladım, duyulmasını engelledim. O zaman dünyadayken sakladığım gibi şimdi de saklıyorum ve seni bağışlıyorum. Orada sadece senin günahını, ayıbını örtmüştüm, insanlara duyurmamıştım ama şimdi ise senin günahını bağışlıyorum. Mü'mine Allah böyle muamele ederken öbür kafire ise dünya alemin önünde, mahşer yerinde, bütün insanların önünde, bütün melaikenin önünde, bütün peygamberlerin önünde, bütün evliyanın önünde, bütün insanların önünde, ona inanmış olan cahillerin de önünde, işte der Allah, buydu iftira eden Allah'a, işte buydu peygambere iftira eden, işte buydu sizi kandıran, işte buydu Allah adına yalan yere bir şeyler uyduranlar, dine bir şeyler sokuşturanlar, dini hakim güçlerin istediği hale getirenler, diktatörlerin istediği bir din meydana getirenler, işte o buydu. Sizi aldatan adamı hatırladınız mı? Allah Azze ve Celle bütün şahitlerin huzurunda onu rezil eder. Demek ki kıyamet gününde Allah Azze ve Celle herkese merhamet etmeyecek. Bir rivayette Hazreti İsa Aleyhisselam'a havariler demişlerdi ki, ey muallim, kıyamet gününde bizim için şefaatçi olmayacak mısınız? Hazreti İsa Aleyhisselam, Hazreti Mesih demişti ki, hayır, o gün adalet isteyeceğiz Allah'tan. Ya Rabbi, adaletinle muamele et diyeceğiz. Kafirler hakkında yani, kalbi mühürlenmiş olanlar hakkında, elbette ki müminlere şefaat edilecek. Ufak tefek hatalar yapmış olanlara yahut da büyük günah işlemiş olsa bile, tövbe etmiş olanlara yahut da tövbe etmeden ölmüş olsa bile, eğer Allah Azze ve Celle müsaade ederse onlar için şefaat olacak. Allah'ın müsaade ettiği kimseler için ve Allah'ın müsaade verdiği kimseler için. Allah kime şefaat etme hakkı verdiyse o şefaat edecek. Kimler için şefaat edilme hakkı verildiyse onlara şefaat edebilecekler sadece. Bu şekilde Allah Azze ve Celle peygamberlerinin lisanıyla da şu hakikati ifade ediyor. Kıyamet gününde demek ki herkese merhamet olunmayacak. Kıyamet gününde, mahşer yerinde demek ki o terazinin kurulduğu günde, sevabın günahın tartıldığı günde demek ki herkese rahmet edilmeyecek. Allah Azze ve Celle Rahman'dır ama aynı zamanda Rahim'dir. Rahman bu dünyada kafir ve Müslüman ayırt etmeksizin herkese karşı merhametle muamele eden. Görmüyor musunuz ki güneş herkese doğuyor, yağmur herkese yağıyor. Kafirin de rızkı veriliyor. Ona da beden veriliyor, sağlık veriliyor. Allah Azze ve Celle'nin Rahman isminin gereği olarak. Ama kıyamet gününde de acaba böyle mi olacak? Hayır. Allah çünkü yalnız Rahman değil, aynı zamanda Rahim'dir. Sadece Müslümanlara merhametle muamele edeceği o kıyamet günü, o mahşer günü de gelecek. İşte o zaman orada sadece Müslümanlara merhamet edilecek ve onların ayıpları örtülecek. Allah Azze ve Celle o kıyamet gününde ayıbı örtülen kullarından olmayı nasip eylesin. Onlar kör olanlar, hakikati görmek istemeyenler ey Resulüm. O körle, sağırla gözü gören ve kulağı işitenler aynı olurlar mı? Bunlar dünyadayken kör gibi davranmak istediler. Hakikatlere gözlerini kapattılar, ilgisiz davrandılar. Bunlar duymak istemediler, kulaklarını kapattılar. Çünkü bunlar hayatlarını değiştirmek istemediler. Hayatlarını değiştirmek istemeyince her şeye karşı kör olmayı tercih ettiler. Sağır olmayı tercih ettiler. Halbuki her gün Allah Azze ve Celle onlara kendi içlerinden ilhamda bulunuyor ve onlar anlıyorlardı. O yüzden ebedi cehennem adalettir. O yüzden ebedi cehennemi yaratmış olan Allah Azze ve Celle zulmetmiş değildir. Bunlar defalarca hem dış alemlerinden hem de iç alemlerinden ikaz edildiler. Peygamberlerle değil sadece, kitaplarla değil, alimlerle değil. Bazen bunlara sadıka rüyalar gösterildi. Bazen Allah Azze ve Celle onları ikaz etti. Bir gün, bir anda, beklemediği bir anda belki birden bir anlayıverdi. Evet dedi, aslında doğrudur ama benim işime gelmiyor. Bunu aslında kendi iç aleminde defalarca itiraf etti. İşte ama bütün bunlara rağmen yine de gözünü kapatmayı tercih etti. Talebenin imtihanı hatırlamak istememesi gibi. Bilir ki imtihan vardır. Bilir ki bu okul boşuna değildir. Bilir ki bu öğretmen boşuna ders anlatmıyor. Bilir ki çalışanla çalışmayan bir gün mutlaka ayrılacak. Bunu bilir. Bir okul bile rastgele başka bir niyetle değil, çalışanla çalışmayanı ayırt etmek için yapılmış. Öğretmek, onları geliştirmek ve sonra gelişmeyenleri cezalandırmak, gelişenlere de mükafat vermek için bina edilmiş. Onun için koca bina yapılmış, onun için bu kadar öğretmenler tutulmuş, onun için bu kadar hademeler çalıştırılıyor o okulda. Bunu bilir her talebe, bu iş boşuna değil, elbette ki bundan sonrası var. Elbette ki imtihan saati gelecek. Elbette ki işte o zaman çalışanla çalışmayan ayrılacak. Bir okulu bina ederken bile insanlar boşu boşuna yapmıyorlar da Allah Azze ve Celle şu koca kainatı inşa ederken boşu boşuna yapmış olabilir mi? İşte onlar hakikatlere gözlerini kaparlar. Aslında bunlar bazen iç alemlerinde anlarlar. Batı dünyasında dünyaya gelmiş olsa bile, anası babası Yahudi veya Hristiyan olsa bile, Mecusi olsa bile, Hindu olsa bile, Brahmanistlerden olsalar bile, yine de Allah Azze ve Celle kendi içlerinde onları defalarca ikaz eder. Onun içindir ki İslam aleminde dünyaya gelmiş olmasa bile, babası anası Müslüman olmasa bile, ezan sesiyle büyümüş olmasa bile, anasından babasından namazı, zekatı, o haccı öğrenmiş olmasa bile, Müslüman bir toplumda meydana gelmese, kafir bir toplumda büyüse bile, yine de eğer görmek isteseydi görecekti. Allah Azze ve Celle onlar hakkında buyurur ki, eğer biz isteseydik onlara işittirirdik, isteseydik onlara gördürürdük, ama biz farz-ı misal bunu yapsaydık bile, zorla onlara gösterseydik, zorla onlara işittirseydik bile, yine de aslında onlar inkar etmeye devam edeceklerdi. Biz onların önünde ölüleri diriltsek bile, ölüler mezardan kalkıp evet doğrudur bunlar dese bile, yine de onlar sonuçta bu bir sihirdir deyip geçip gideceklerdi. Çünkü onlara aslında zor gelen hayatlarını değiştirmekti. Makamlarını kaybetmekten de korkuyorlardı. İşte onun için ey Resulüm, onlar o körler ve sağırlar ile görenler ve işitenler bir olur mu? Hakikatleri görmek isteyenler ile gözünü kapatmak isteyenler aynı olabilir mi? İşittiklerini düşünenler, kafa yoranlar ile yormayanlar aynı olabilir mi? İşte bunlar aynı değiller. Gözünün önünü görmeyen insan nereye gider? Nereye gittiğini bilmeden gider, hatta uçuruma gider. Gözünün önünü gören ise nereye gittiğini bilir ve hedefine doğru gider. Dolayısıyla görmeyenlerle görenler bir olur mu? Bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Allah Azze ve Celle ikisinin karşılaştırılmasını istiyor. Bundan sonra Nuh Aleyhisselam'ın kıssasına geçilmiş idi. وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوحًا اِلَى قَوْمِي Biz muhakkak ki, andolsun ki, Nuh'u da kendi kavmine Resul olarak gönderdik. Allah'ın peygamberleri içerisinde kimisi nebidir, kimisi de Resul. Hepsi peygamberdirler, hepsine vahiy gelir. Ama kimine kitap verilmiştir, kimine verilmemiştir.
Kimine yeni bir hareket başlatma görevi verilmiştir, kimine ise daha evvelki hareketi devam ettirme görevi. Büyük peygamberler, Resul olanlar yani, bunların sayısı azdır, gerisi nebidirler, enbiyadırlar. Allah Azze ve Celle bazı peygamberleri kendinden evvelki peygamberin başlatmış olduğu hareketi devam ettirmek üzere gönderir. Kendinden evvelki peygamberin şeriatına tabi olarak gönderir. Onlar o şeriata tabi olacaklar. En önceki peygamberin kitabı, ona verilen kitapta nasıl hükümler varsa o hükme tabi olacaklardır. Ama kimi peygamberler var ki onlara yeni bir kitap indirilir, yeni bir şeriat verilir. Bazı hükümleri değişik olabilir. Hazreti Musa Aleyhisselam'a bir şeriat verilmiş, peygamberimize de ayrı bir şeriat verilmiştir bunun gibi. Bütün peygamberler Resul değiller. Bütün peygamberler bulundukları bölgede yeniden sıfırdan bir hareket başlatmıyorlar Hazreti Peygamber gibi sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimizin bulunmuş olduğu bölge Arabistan Yarımadası'na 25 asır peygamber gelmemişti. Hazreti İbrahim ve oğlu İsmail'den sonra bugünden itibaren hesap edersek yaklaşık 4000 sene. Efendimizden itibaren hesap edersek yaklaşık 2500 sene, 2600 sene kadar. O kadar süre Hazreti İsmail'den sonra oraya peygamber gelmemişti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem oraya Resul olarak gönderiliyor ve yeni bir hareket başlatıyordu. Ona vahiy gelecek ve o bu vahiy ile yeni bir hareket başlatacak. Yeryüzündeki bütün kullara kulluğu kaldıracak, beşeri sistemlerin kökünü kurutacak, putperestliğin kökünü kurutacak yeni bir hareket olacaktı. İşte Hazreti Nuh Aleyhisselam da böyleydi. Nuh Aleyhisselam'dan evvel hiçbir kavmi bilmiyoruz. Kur'an'ın zikretmiş olduğu en eski kavim Nuh'un kavmidir. Ondan evvel peygamberler vardı tabii ki, Adem Aleyhisselam gibi. Adem Aleyhisselam'ın evladı içerisinde Hazreti Nuh ile Adem arasında başka peygamberler de gelmişti. Ama onların, Kur'an onlardan bahsederken onların kavimlerinden bahsetmez. Onların kendi kavimleriyle olan mücadelelerinden bahsetmez. Onlardan birkaç tanesinden isim olarak bahseder. Ve onlar kendi kavimlerine gönderilmiş olsalar bile Kur'an'da kavim olarak zikredilmezler. Ve bildiğimiz kadarıyla Kur'an'da zikredilen en eski kavim Nuh Aleyhisselam'ın kavmi olduğu gibi aynı zamanda ilk putperest kavim de Nuh'un kavmidir. Ondan evvel putperestlik mevcut değildi. Bir takım günahlar vardı, belki şirk de vardı ama açıkça putperestlik mevcut değildi. Hazreti Nuh Aleyhisselam'ın kavmi putperest olmuşlardı evvela. Ve işte Allah Azze ve Celle ilk putperest kavme Hazreti Nuh'u gönderiyordu. Nuh Aleyhisselam'ın kıssası bu surede uzun uzun anlatılır. Ve çok uzun peygamberlik yapmıştı Nuh Aleyhisselam. Tufandan evvel 950 sene. 10 asra yakın anlatmıştı Nuh Aleyhisselam. Onun için kendisi bunu şöyle ifade eder. Nuh suresinde, Rabbim gece anlattım, gündüz anlattım. Açık anlattım, gizli anlattım, her türlü anlattım Rabbim. Toplu olarak anlattım, fert olarak anlattım. Kimi bulduysam anlattım ama benim anlatmalarım onların küfrünü arttırmaktan başka bir işe yaramadı. Ben anlattıkça onlar daha da uzaklaştılar benden. Onlar hayatlarını değiştirmek istemediler. İşte o zaman Allah Azze ve Celle tufanı emredecekti. Hazreti Nuh Aleyhisselam'ın duası üzerine artık bunlardan kimseyi bırakma yeryüzünde ey Rabbim. Çünkü bunlardan birini bırakacak olsan bunlar ancak kendileri gibilerini doğururlar. Bunlardan doğacak olanlar da onlar gibi fasık ve facir olacaklardır. Bunların kökünü kurut ya Rabbim diye dua etmiş idi. 950 sene anlatmak kolay değil. Hatta kafirler de bunu söyleyecekler. Biraz sonra gelecek olan ayetlerde de işaret olunacak. Sen bizimle çok tartıştın diyecekler. Çok uzun konuştun yani. 950 sene konuştun yeter diyecekler. İşte madem ki yeter, o zaman azabın da vakti gelmiş idi. Halbuki Allah Azze ve Celle onlara mühlet tanıyordu. Onların düşünebilmeleri için mühlet tanıyordu. Onlar ise mühleti istemiyorlar, azabı istiyorlardı. Haydi diyorlardı, madem ki peygambersin, azabı getir bakalım. İnni lekum nezirun mubin. Nuh'u kavmine gönderdik, o putperest kavmine. O dedi ki ben bir nezirim sizin için. Ap açık bir uyarıcı olarak gönderildim ben. Demek hiçbir peygamber musaytır olarak gönderilmemiş. O yüzden Kur'an öyle buyurur. De ki onlara ey Resulüm, ben sizin için bir uyarıcıyım, ben sizin başınızda bir zorba değilim. Ey Resulüm sen innemen ente muzekkir leste aleyhim bir musaytır. Sen sadece bir uyarıcısın. Sen sadece bir münzirsin. Sen sadece bir ikaz edicisin onları. Ve sen sadece onları hatırlatıcısın. İnneme ente muzekkir. Sen öğüt verensin, hatırlatansın. Onların içerisindeki o duyguların sadece kıvılcım atmasını sağlamakla görevlisin. Sen sadece bir marş görevi göreceksin. Hakikatte Allah Azze ve Celle onların kalbine zaten yerleştirmiş İslam'ı. Zaten daha ruhlar alemindeyken elestu bi rabbikum diye sormuştu onlara. Söyleyin bakalım ey ruhlar, ey Adem oğlu, ben Rabbiniz değil miyim? Kalu bele. Rabbimizsin demişlerdi, demiştik. Hatırlamasak bile bunu demiştik. İşte o yüzden sana düşen sadece hatırlatmaktır. Hakikatte herkesin fıtratı İslam fıtratıdır. Her doğan çocuk İslam fıtratı üzere yaratılır. İslam'a temayüllü olarak yaratılır. İslam'ı kabul edebilecek şekilde İslam'a uygun bir fıtratla yaratılır. Dolayısıyla sana düşen sadece tebliğ etmek, hatırlatmak, öğüt vermektir. Leste aleyhim bir musaytır. Sen onların başında bir zorba değilsin. Sen bir diktatör değilsin. Onları zorlayacak değilsin ey Resulüm. Çünkü Allah, Allah olduğu halde zorlamıyorsa, sonraya bırakıyorsa hesabı sen de bırakacaksın. Allah Azze ve Celle kendisine küfredeni bile bu dünyada yaşatıyorsa, sen de Allah Azze ve Celle'nin bıraktığını bırakacaksın. Ve onların hesabını sonraya bırakacaksın. Sen onların başında bir zorba olmayacaksın. Bir musaytır olmayacaksın. Evet cihad edeceksin ama onları dine sokmak için değil. Taarruz cihadı da yapacaksın, yalnız savunma cihadı değil. Bazı aşağılık kompleksine kapılmış zavallıların dediği gibi değil yani. İslam'da yalnızca savunma cihadı vardır da taarruz cihadı yoktur diyen, böylece İslam'ı akılları sıra cici hale getirmeye çalışan, o zavallıların dediği gibi değil. Allah Resulü Mekke'yi fethetmedi mi? Mekkeliler Mekke'deydiler, haberleri bile yoktu. Medine'den kalktı ve geldi ve Mekke'yi fethetmedi mi? Demek ki taarruz caizdir. Ancak onları Müslüman yapmak için değil. Onların başındaki o diktatör sistemleri değiştirmek için. O diktatör sistemler var olduğu müddetçe o insanlar İslam'ı anlayamayacaklar. O insanların İslam'ı anlamasına o diktatör sistemler müsaade etmeyecekler. İslam davetçilerin oralara gidip İslam'ı anlatmalarına müsaade etmeyecekler. Onun içindir ki öncelikle o sistemlerin yıkılması için, onları İslam'a sokmak için değil, o başlarındaki diktatör sistemlerin devrilmesi ve insanların özgürleştirilmesi için, işte bunun için taarruz cihadı da caiz kılındı. Evet sen musaytır değilsin ama elbette ki mücahitsin, cihad edeceksin. Allah Azze ve Celle hem peygamberimiz hem de bütün peygamberlere aynı görevi vermişti. Buradan anlıyoruz ki bütün peygamberler aynı mektebin talebesidirler. Hiçbirisi farklı bir dava ile gönderilmemiş. Bütün peygamberler münzir olarak, müzekkir olarak gönderilmişler. Hiçbirisi musaytır olarak gönderilmemiş. Hepsi aynı davayı aynı yöntemle anlatmışlar. Aynı üslupla anlatmışlar. Ne din değişmiş, ne davası değişmiş, ne de üslubu değişmiş. Her ne kadar bugün Müslümanlar değişik üsluplara sahip olsalar bile, değişik metotlar uydurmuş olsalar bile, hiçbir peygamberin ne dini değişikti ne de metodu değişikti. İslam'ı hakim kılarken mücadelesinin metodu, hepsinin metodu aynıydı. Asırlar değişiyor ama bu metot değişmiyordu. En la ta'budu illallah. Nuh aleyhisselam onlara bunu söyledi. Peygamberimiz de aynı şeyi söylemişti. Bu surenin başına bakın, surenin başında Hazreti Peygamber'in aynı sözleri söylediğini göreceksiniz. Allah Azze ve Celle iki peygamberin de Hazreti Nuh aleyhisselam en eski kavmin peygamberi ve Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem o ise en son peygamber. İlk kavim olarak zikredilen ilk kavmin peygamberi de aynı şeyi söylüyor. En eski peygamberlerden biri de aynı şeyi söylüyor. Hazreti Peygamber de aynı şeyi söylüyordu. Allah'tan başkasına ibadet etmeyeceksiniz. Nuh Aleyhisselam onlara bunu söylüyordu. Bakın surenin baş tarafına peygamberimizin de bunu söylediğini göreceksiniz. Denmek isteniyordu ki hepsinin davası aynıydı. Halbuki Nuh Aleyhisselam'ın lisanı Arapça değildi. Allah Azze ve Celle elbette ki Hazreti Nuh'un konuştuğunu Arapçaya tercüme ederek bize Kur'an'da söylüyor. Aynı kelimelerle tercüme ediyor. Denilmek isteniyor ki bütün peygamberlerin mesajı ortaktı. Birisi başka bir mesaj, diğeri başka bir mesaj getirmiş değildi. Hepsi Allah'tan başkasına kulluğu reddetmek üzere gönderilmişlerdi. Allah'tan başkasına itaat etmemek üzere görevlendirilmişlerdi. Ve bunu anlatmak üzere görevlendirilmişlerdi. Dolayısıyla peygamberlerin görevi ortaktır. Peygamberlerin mesajı ortaktır. Peygamberlerden hiçbirisi farklı bir mesaj getirmemiştir. Varsa farklı bir mesaj getiren, bilen varsa çıksın bir tane söylesin. Mesela Hazreti İsa Aleyhisselam'ın mesajı neymiş? Bazı kimseler derler ki Hazreti İsa Aleyhisselam'ın mesajı şuydu: hoşgörüydü, diyalogdu, merhametti, ülfet idi, ünsiyet idi. Halbuki Hazreti İsa Aleyhisselam bunu bizzat kendisi yalanlıyor. Hazreti İsa Aleyhisselam Matta İncil'ine bakarsanız göreceksiniz. Onun da mesajı aynı mesajdı. O da yeryüzünde Allah'tan başka kulluğu kaldırmak üzere görevlendirilmişti. Orada der ki, ben sulh getirmeye gelmedim. Ben barış getirmeye gelmedim. Sizin işte o barış için geldi dediğiniz Hazreti İsa konuşuyor Matta'da. Sizin o barış için, diyalog için geldi dediğiniz, rahmet üzere görevlendirilmiş dediğiniz Hazreti İsa konuşuyor Matta İncil'inde. Ben sulh getirmeye gelmedim. Ben kılıç getirmeye geldim. Ben babayla çocuğun arasını açmaya geldim. Ben evlatla ailesinin arasını açmaya geldim. Akrabaların arasını açmaya geldim. Çünkü ben Allah'tan başkasına kulluk etmeyin diyeceğim. Onlar ise başka şeyler söyleyecekler. Allah'tan başkasına kulluk etmeyi tercih edecekler. İşte ondan dolayı onların arası açılacak. Yoksa tabii ki bir peygamber akrabalık bağlarını koparacak değil. Elbette ki bir peygamber bunun için görevlendirilmemiştir. Elbette ki peygamberler akrabalık bağlarını kuvvetlendirin demişlerdir. Ancak kafirle Müslüman arasında değil bu. Kafirle Müslüman arasında akrabalık yoktur. Kafirin Müslümana mirası geçmez. Müslümanın da kafire mirası geçmez. Çünkü onlar hakikatte akraba değildirler. Hazreti İsa Aleyhisselam öyle söylüyordu. Ben sulh getirmeye, barış getirmeye gelmedim. Kılıç getirmeye geldim. Demek isteniyordu ki benim getirmiş olduğum dava ortaya konulduğu zaman elbette ki millet birbirine düşecek. Elbette ki yanlış üzerinde ittifak etmiş olanların o ittifakı bozulacak. Ama zaten o ittifak yerin dibine batmalı değil mi? Batıl üzerinde ittifak varsa, batıl üzerinde eğer millet birleşmiş ise bu birleşme yanlış bir birleşme değil midir? Ve siz doğruları anlattığınız zaman bir kısım insanlar evet doğru söylüyor diyecek, yanınıza gelecek. Bir kısım insanlar da karşınıza geçecek. O zaman millet ikiye bölünmüş olacak. Ama bu bölünme hayırlı bir bölünmedir. Anarşistlerin ırk esasına dayalı bölünme çalışmaları gibi değil bu. Türkçülük yapanların bölmesi gibi değil, Kürtçülük yapanın bölmesi gibi değil, Arapçılık yapanın, ırkçılık yapanın, sınıf ayrımı yapanın, fakir zengin ayrım yapanın bölmesi gibi bir bölme değil bu. Bu bölme hayırlı bir bölme. Eğer böyle olmazsa o zaman hak nasıl ortaya çıkacak? Yanlış üzerinde insanlar gidiyorlarken birisi kalkıp da yanlış üzerinde gidiyorsunuz demezse, millet bölünür ben bunu söylemeyeyim, içinde saklayayım derse, o takdirde hak nasıl ortaya çıkacak ve hak ne zaman galip gelebilir o durumdan? Onun içindir ki, evet gerekirse yanlış üzerinde olanlar bölünecekler. Ama ırk esasına dayalı bir bölme değil, madde esasına dayalı bir bölme değil. Bunlar gericiliktir, ırkçılık gericiliktir, geri kafalılıktır. ama insanların yanlış akidelerini düzeltmek ise işte o peygamberlerin vazifelerindendir. Hazreti Nuh Aleyhisselam da aynı mesajı getiriyordu. Hazreti Musa da aynı mesajı getiriyordu. Hazreti İsa da Hazreti Muhammed de aynı mesajı getirmişti. Salavatullahi aleyhi mecmain. Hepsi Allah'tan başkasına itaat etmeyin demek için görevlendirilmişlerdi. Kullara kulluk yapmayın demek üzere görevlendirilmişlerdi. İşte Hazreti Nuh Aleyhisselam, ben diyor en la ta'budu illallah, işte bunun için gönderildim. Allah'tan başkasına kulluk etmeyeceksiniz. Kullara kulluk ederek kendinize yazık etmeyeceksiniz. Şerefinizi beş para etmeyeceksiniz. Size melekler bile secde etmişken siz kullara kulluk etmeyeceksiniz. Allah size kendi ruhundan üflemişken siz kullara kulluk etmeyeceksiniz. Allah sizi yeryüzüne kendi halifesi yapmışken siz kullara kulluk yapmayacaksınız. Allah bir şey dediğinde, insanlar başka bir şey dediğinde siz insanları çiğneyecek, Allah'ı çiğnemeyeceksiniz. Hazreti Nuh Aleyhisselam da bu mesajı getirmişti. Bunu söylüyordu o zaman, bunun aksini yapacak olursanız kendi şerefinizi beş para etmiş olursunuz. Melekler size secde etmişken siz tutup da kullara kulluk yaparsanız o zaman nasıl Allah'ın halifesi olacaksınız? Kullara kulluk yapar da makamın önünde iki büklüm olursanız, malın önünde iki büklüm olursanız o zaman nasıl olur da yeryüzünde Allah'ın temsilcileri, Allah'ın halifeleri olabilirsiniz? İşte evvela dinin ilk mesajı buydu. Ne namazdı, ne zekat, ne oruç, ne hac. Bunlardan çok daha evvel la ilahe illallah bunu öğretmek üzere bu din gönderiliyordu. Namaz için değil, zekat için değil. Kur'an namazı, zekatı uzun uzun anlatmaz bile. Sadece namazı kılın der, zekatı verin der. Orucunuzu tutun der, hacınıza gidin der. Allah Azze ve Celle bunları kısa kısa söyler. Ama tevhid akidesine gelince onu defalarca, yüzlerce yerde anlatır. Bütün peygamberlerin davasının aynı olduğunu defalarca söyler. Dolayısıyla kıymetli kardeşlerim, Allah Azze ve Celle bütün peygamberleri, madem ki aynı dava için gönderdi, madem ki aynı üslupla konuştu bütün peygamberler, madem ki bu değişmedi, biz de bunu değiştirmeyeceğiz. Madem ki Hazreti Nuh Aleyhisselam da böyle konuşmuş, İbrahim Aleyhisselam da böyle konuşmuş, Musa da böyle konuştu, İsa da böyle konuştu, Efendimiz de böyle konuştu, o halde bu demek ki zamana göre, şartlara göre değişmiyor. Çıkıyorlar Allah'ın Resulleri, Allah'ın Nebileri, hakikatleri haykırıyorlardı insanlara. Önce reis olayım hele, onlardan görüneyim, önce köşeleri kapayın, kendi adamlarım yerleştireyim hele, makamlar elimize geçsin hele, ondan sonra her türlü yalanı söyleyelim hele, makamlara geçelim hele, her türlü harama imza atalım hele, ondan sonra bir gün güçlenirsek o zaman işte bu davayı ortaya koyarız. Önce hele kendimizi güçlendirelim, onlar gibi görünelim demediler. İşte Hazreti Nuh Aleyhisselam bundan kaç bin sene evvel gelmiş, aynı metodu uyguluyor. Demek ki bu metot zamana göre, şartlara göre değişmiyor. Demek ki hiçbir peygamber yalan söylemiyor. Demek hiçbir peygamber dininden taviz vermiyor. Demek hiçbir peygamber davasını başka bir dava gibi göstermiyor. Hiçbir peygamberin sancağında la ilahe illallah'ın dışında başka bir dava yazmıyor. Siz de öyle olacaksınız. Davanız daima la ilahe illallah davası olacak. Göklerde Allah hakim olduğu gibi yerde de Allah hakim olacak. Allah'tan başka otoriteler tanınmayacak. Yeryüzü Allah'ınsa Allah'ın dediği olacak. Bütün peygamberler işte bu hakikati söylemek üzere görevlendirildiler. İnni ekhafu aleykum azabe yevmin elim. Nuh Aleyhisselam onlara anlattı ve dedi ki sizin için korkuyorum. Kendim için değil, sizin için korkuyorum bir azap, bir günün azabından, elim bir günün azabından korkuyorum sizin için. O kıyamet günü çok elim bir gün olacak. Orada çok şiddetli azaba uğrayacağınızdan dolayı o gün çok elim bir gün olacak. Çok elemli bir gün olacak. İşte ben o azaba uğramanızdan korkuyorum. فَقَالَ الْمَلَغُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ İşte o böyle söylediği zaman onun kavminden mele takımı, önde gelenler, reisler ve zenginler, Kur'an özellikle onların üzerinde duruyor. Hazreti Nuh Aleyhisselam'a da diğer peygamberlere de evvela karşı gelenler, karşısında konuşanlar, itiraz edenler işte bu melek takımıydı. Önde gelenler işte onlar şöyle cevap verdiler. فَقَالَ الْمَلَوُ الَّذْنَ كَفَرُ مِنْ قَوْمِ مَا نَرَاكَ اِلَّا بَشَرًا مِسْلَنَا. Dediler ki biz seni ancak bizim gibi bir beşer olarak görüyoruz. Sen ne bir meleksin ne de başka bir varlık. Sen de ancak bizim gibi bir varlıksın. Yani Allah Azze ve Celle bula bula seni mi buldu? Bize eğer bir peygamber gönderecek olsaydı meleklerden gönderirdi yani. Seni niye gönderdi dediler. Allah'ın yeryüzüne bir insanı peygamber olarak göndereceğini kabul etmiyorlardı. Mekkeliler de böyle söylemişlerdi. Ey Muhammed diyorlardı, sen bizim gibi çarşılarda yürüyorsun. Elinde eşya var, eşya taşıyorsun bizim gibi. Bizim gibi para kazanmaya çalışıyorsun. Sen de bizim gibi yemek yiyorsun, uyukluyorsun. Sen nasıl peygamber olabilirsin dediler. Halbuki o onlara ben Allah'ın Resulüyüm diyordu. Ben Allah'ım demiyordu. Ben uyumam, yemem, içmem demiyordu. Ben gaybı bilirim, bütün hazineler benim yanımdadır demiyordu. Ben istersem gökleri yere indiririm demiyordu. Ben istersem dağları açarım, ovalar yaratırım demiyordu. Ben ilahım dememişti ki böyle itiraz ediyorlardı. İtirazları mantıksızdı. Neden dediler? Ey Nuh, sen de bizim gibi bir beşersin. Aynı sözleri bütün peygamberlere söylediler. Peygamberimize varana kadar hepsi aynı şeyleri söylediler. Kafirlerin de mesajı aynıydı. Kafirlerin de itiraz noktası aynıydı. Küfür tek milletti yani. O gün de aynı şekilde itiraz ettiler, bugün aynı şekilde itiraz ediyorlar. Sen dediler, nasıl olur da peygamber olabilirsin? Onlar bir insanı peygamber olarak göremiyorlardı. Bir insan peygamber olamaz diyorlardı. Hakikatte insanı küçümsüyorlardı. Halbuki Allah Azze ve Celle insanı şerefli yaratmıştı. Melekten bir peygamber olsaydı daha mı doğru bir hareket olacaktı? Sizi anlamayan, sizin gibi nefsi olmayan bir varlığı Allah peygamber olarak gönderseydi. Melekler sizin gibi nefis sahibi değil. Onlar uyuklamıyorlar, acıkmıyorlar, korkmuyorlar. Onlar sizin gibi değiller. Onların nefisleri yok. Onların canı haram istemiyor. O zaman size örnek olabilirler miydi, söyler misiniz? Size Allah Azze ve Celle eğer melekleri peygamber olarak gönderseydi, o zaman da başka itirazlarda bulunacaktınız. Neden diyecektiniz Allah bizden bir varlığı peygamber olarak göndermedin? Neden melekleri peygamber olarak gönderdi? Biz onlar gibi değiliz ki. Onların nefsi yok, bizim nefsimiz var. Onlar uyuklamıyor, biz uyuyoruz. Onlar acıkmıyor, biz acıkıyoruz. Onlar korkmuyor, biz korkuyoruz. Biz onlar gibi mücadele edemeyiz Allah yolunda. O zaman da böyle şeyler söyleyeceklerdi. Allah Azze ve Celle işte böyle itiraz edemezsinler diye onlara, onlardan bir peygamber gönderiyordu. Onlar için bu bir rahmetti. Onlar gibi duyguları olan bir insanı Allah gönderiyordu peygamber olarak. Onlar gibi gülen, onlar gibi üzülen, onlar gibi ağlayan, onlar gibi sevinen, onlar gibi yiyen, içen, onlar gibi aciz olan, beşer olan, gaybı bilmeyen, sadece kul olan bir insanı Allah peygamber olarak gönderiyordu. Onlar anlamak istemiyorlardı. Hakikatte onların dediği gibi bir melek gelmiş olsaydı gene itiraz edeceklerdi. Yine itiraz edeceklerdi. O zaman da demin dediğim şekilde itirazlarda bulunacaklardı. İşte Allah'ın peygamberlerine yapılan itirazlar hakikatte hiçbir değeri olmayan itirazlar idi. Bu itirazların bir kıymeti harbiyesi yoktu aslında. Bu itirazlar aslında sadece hayatını değiştirmek istemeyenlerin itirazıydı. Biliyorlardı ki Hazreti Peygamber onlara ben sadece bir Resulüm diyordu. Kur'an diyor ki de ki onlara ene beşerim mislukum. De ki ben sizin gibi bir beşerim. Etten kemiktenim, gaybı da bilmem. İstediğimi de yapamam. Size azap etmeye de gücüm yetmez. Ama yalnız benim sizden farkım yuha iley. Bana vahiy geliyor. Size gelmeyen bir vahiy bana geliyor. Aynı ifadeleri Nuh Aleyhisselam da kullanır. Onlara peygamberliğini ilan ettiği zaman dediler ki, biz seni bizim gibi bir beşerden başka bir şey olarak görmüyoruz. Bir beşerden peygamber mi olur diyorlardı yani. Halbuki Allah Azze ve Celle beşeri üstün yaratmıştı. Melekleri bile ona secde ettirmişti. İnsan meleklerden bile üstündü. Onlar meleklerin peygamber olması gerektiğini söylüyorlardı. İnsanı tanımıyorlardı. İnsan özelliklerini anlamayan adamların konuşması bu. Halbuki insan üstün bir varlık olarak yaratılmıştı. Bakın mesela bugün insanların yaptığı şeylere bir bakalım. Meleklerin yapmadığını yapıyor insanoğlu. Meleklerde akıl var ama bizim aklımız gibi geliştirici bir akıl değil. Melekler şu anda bizim yaptıklarımızı yapmıyorlar. Melekler cep telefonu icat etmiyorlar. Melekler uzaya gitmiyorlar. Araçlar geliştirmiyorlar. Allah Azze ve Celle onlara üstün kabiliyetler vermiş olabilir bazı noktalarda. Hızlı hareket edebilmeleri gibi. Bizde olmayan bir takım kabiliyetler vermiş. Ama Allah Azze ve Celle onlara verdiğinden çok daha fazlasını insanoğluna vermişti. O yüzden insan Allah'ın halifesiydi. O yüzden Allah Azze ve Celle insanoğluna ilim verdiğini ifade eder. وَعَلَّمَ أَدَمَ الْاَسْمَاءَ كُلَّهَا İnsana Allah Adem'e ilim verdi, bütün kelimeleri öğretti. Sonra meleklerle imtihan etti. Meleklere sordu, melekler bilemediler. Allah her şeyin ismini Adem'e öğretmişti. Şu masadır dedi, şu bardaktır dedi, şuna bina denir dedi, şuna şu denir dedi. Allah Azze ve Celle hem isimleri öğretti hem de ona ilim öğretti. Meleklere öğretmediklerini öğretti. Sonra meleklere sordu. Haydi söyleyin bakalım. Dediler ki, Subhaneke la ilme lene illa ma allamtana. Ey Rabbim seni tesbih ederiz. Sen bize öğretmedin ki. Sana öğretmediklerini biz bilmeyiz dediler. O zaman, Ya Adem enbi'hum bi esmaiha ula dedi Allah. Haydi ey Adem söyle bakalım şunların isimlerini. Söyle de bunlar duysunlar, görsünler. Ve sonra Adem Aleyhisselam hepsini tek tek söyledi. Şuna bardak denir, şuna ev denir, şuna şu denir, buna elma denir, buna armut denir. Hepsini tek tek söyleyince işte o zaman Allah buyurdu ki وَاِذْ قُنْ لَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمْ Haydi bakalım ey melekler şimdi Adem'e secde edin. Adem'in ilmine yani. Adem'in ilminden dolayı şerefine yani. Yani Adem'e secde ettirilmesinin sebebi ona verilen ilim. Demek ki ilim sahiplerine hürmet edilecek, mal sahiplerine değil. Allah Azze ve Celle işte bunu öğretiyordu. Allah böyle buyurduğu halde onlar yine de insanın peygamber olamayacağını söylüyorlardı. Halbuki insan meleklerden bile birçok noktada üstün idi. İnsana verilen ilim meleklerde yoktu. İnsana verilen takatı ve gücü anlamıyorlardı. Bir insan bu görevi kaldıramaz diye inanıyorlardı. Halbuki insan o görevi kaldırdı. Allah Azze ve Celle bu emaneti dağlara arz etti. Dağlar o emaneti kabul etmekten kaçındılar. Birçok mahlukat Allah'ın yeryüzündeki temsilcisi olma, halifesi olma o emaneti kaldırmaya güçleri yetmeyeceğini düşündüler ve onlar çekindiler. Allah Azze ve Celle koca dağlara benim temsilcim olur musunuz dediğinde onlar o görevi almak istemediler. Ama insan o görevi yüklendi. Allah'ın halifesi olma görevini yüklendi. Durum bu olduğu halde o kafirler diyorlardı ki insandan peygamber mi olur? İnsan yani bu görevi kaldıramaz diye inanmışlardı. Halbuki insan o görevi kaldırdı. Ve yine dediler ki Ey Nuh, وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ اِلَّا الَّذِنَ هُمْ اَرَازِلُنَ بَادِيَ الرَّعِيِ Dediler, ey Nuh, hem sen bizim gibi bir beşersin, hem de biz bakıyoruz, görüyoruz ki, sana ancak bizim içimizdeki en rezillerimiz, en fakirlerimiz sana tabi olmuşlar. Onun dışındakiler sana ittiba etmiyorlar. Kavmin eşrafı, önde gelenleri, müdürleri, doktorları, mühendisleri, zenginleri sana ittiba etmiyorlar. Onlar seni reddediyorlar. Sana tabi olanlara gelince onlar sadece düşünmeden hemen reylerini kullanan sana tabi olan fakir fukara kesimi. Onlar düşünmeden karar verdiler ey Nuh diyorlardı. Halbuki hakikatte onlar düşünmeden din değiştirmiş değillerdi. İnsan dinini düşünmeden değiştirir mi? Neden diğerleri Birçok insan, birçok peygamberin ümmeti, biz atalarımızı hangi yol üzere bulduysak o yoldan ayrılmayız diyorlardı da. Neden Nuh'a tabi olanlar tabi oluyorlardı? Neden bütün dünya, birçok insan, biz atalarımızı hangi yol üzere bulduysak o yolu terk etmeyiz dedikleri halde, neden Hazreti Nuh'a iman edenler, onlar düşünmeden iman etmiş olsunlar? Düşünmeyenler hakikatte o yanlış üzere devam edenlerdi. Çünkü Allah Azze ve Celle'nin buyurduğu gibi, evet siz atalarınızın izi üzere gidiyorsunuz ama ya onların ataları cahil kimseler ise yine de mi onların izinden gidecekler? Kur'an onlara böyle seslenir. Atalarınızın izinden gidiyorsunuz. Peki ya atalarınız cahil iseler, onların da mı izinden gideceksiniz? Demek ki bunlar aslında Hazreti Nuh'a tabi olanlar, Hazreti Nuh Aleyhisselam'ın peygamberliğinin delillerini gördüklerinden dolayı tabi oluyorlardı. Yoksa din değiştirmek kolay bir şey değil. Hiçbir insan düşünmeden, taşınmadan din değiştirmez. Elbette ki herkes düşünür, ondan sonra din değiştirir. Ama din değiştirmeyen ataların izinden gidenlere gelince, hakikatte onlar düşünmeyenlerdir. Çünkü onlar hazır buldukları şeyin peşinden gitmeyi daha kolay görürler. Kafa yormaktan kaçınırlar. Araştırmalar yapmaktan çekinirler. Onlar işin hem tembelidirler, fikir tembelidirler, hem de aynı zamanda hayatlarını değiştirmek istememektedirler. Akidelerini değiştirmek istememektedirler. Hakikatte düşünmeyenler onlardır. Eğer bir insan dinini değiştiriyorsa o düşündüğü için değiştiriyordur. Ama onlar öyle iftira atıyorlardı. Sana ancak düşünmeden sana tabi olanlar tabi oluyorlar. Ve zenginler niye sana hiç tabi olmuyorlar dediler. Onların bütün bakışı mal mülk noktasından idi. Her zaman maddeye bakıyorlardı şeytan gibi. Şeytan da öyle yapmadı mı? Şeytan da Hazreti Allah Azze ve Celle'ye itiraz ederken, Allah Azze ve Celle Adem'e secde et dediğinde şeytan secdeden kaçınmıştı. Neden secde etmedin dediğinde Allah, şeytan dedi ki halaktan eminler ve halaktahum min tin. Ben ateşten yarattın, Adem'i topraktan yarattın. Ben ondan üstünü nasıl ona secde ederim demiş. Ve maddeye bakmış idim. Halbuki bakması gereken nokta o değildi. Bakması gereken nokta Allah'ın üstün kıldığı üstün idi. O noktaya bakmalıydı. Allah'ın halifem dediği üstündür. Allah'ın kendi ruhundan üflediği üstündür. Allah'ın ilim öğrettiği üstündür. Melekleri secde ettirdiği üstündür. Bakması gereken nokta oydu ama o noktaya bakmıyor, maddeye bakıyordu. İlk materyalist şeytan idi. İlk maddeci şeytandı. Adem'in mayasına ve kendi mayasına bakıyordu. Halbuki toprak da madde idi, ateş de madde idi. İkisi de mahluk idi. İkisi de yaratılmış olma noktasından aynıydı. Hiçbir fark yoktu. Ama o maddeciydi, maddeye bakıyordu. İşte şimdi aynen şeytanın ahlakıyla ahlaklanmış olan müşrikler, onlar da peygambere itiraz ederken mantıklı bir itirazda bulunamıyorlardı. Senin şu sözün yanlıştır diyemiyorlardı. Allah'tan başka ilahlar olmalıdır diyemiyorlardı. Allah'tan başka ilah vardır diyemiyorlardı. Diyorlardı ki, içimizden ancak fakirler sana tabi olmuşlar. Neden sana zenginler tabi olmuyorlar diye böyle itiraz ediyorlardı. Maddeye bakıyorlardı. Halbuki bunun ne önemi vardı ki? Bunun ne önemi vardı? Fakirin kaybedecek bir şeyi yoktu. O yüzden fakir doğruyu gördüğü zaman teslim olur. Ama zengine gelince onun kaybedecek çok şeyleri vardır. Onun kaybedeceği makamı vardır, şanı şöhreti vardır. Ve o hayatını değiştirmek zorunda kalacaktır. O yüzden o bütün bunları göze alamaz ve ondan dolayı teslim olmaz. Çok düşündüğünden dolayı değil, araştırmalar yaptığından dolayı değil. Ve aynı zamanda onu meşgul eden çok malı mülkü vardır. O doğru düzgün düşünmeye bile zaman bulamaz. Hatta ailesine bile zaman ayıramaz. O daima malını mülkünü düşünür, makamını düşünür, daha ne kadar yükselebileceğini düşünür, ne kadar daha para kazanabileceğini düşünür. Hiç gözü doymaz, çünkü nefis doymaz. Onun içindir ki düşünmediğinden dolayı anlamaz. Ama fakire gelince onu meşgul eden malı mülkü yoktur. Onun ayağını kaydıran şanı şöhreti yoktur. O hakikati arar. Hakikati gördüğü zaman daha rahat teslim olur. Yoksa bir insan fakir olsun, zengin olsun din değiştiriyorsa düşünmeden değiştirmiş olamaz. Onların itirazı dolayısıyla yanlış idi. İtirazları haksızca bir itiraz idi ve iftira doluydu. Onlar hakkında bediye rey diyorlardı. Düşünmeden, taşınmadan reylerini kullanan ayak takımı diyorlardı. Halbuki öyle değildi. Onlar hakikati gördükleri zaman teslim olan insanlardı sadece. Kainat kitabını okuyan insan hakikati gördüğü zaman teslim olabilir. Kainat kitabını evvela okusaydılar, peygamber geldiği zaman ona teslim olabileceklerdi. Ama kainat kitabını okumamış olanlar, onlar sadece malla mülkle uğraşanlar, hiçbir gün sineye ibret nazarıyla bakmayan, gökyüzüne ibret nazarıyla bakmayan, yıldızlara, yağmurlara, çiçeklere, hayvanlara, bitkilere ibret nazarıyla bakmayan, sadece banka cüzdanlarına bakan, sadece müşterinin vereceği paraya bakan adam ne düşünecek? Ondan sonra o zenginler, bir bakarsınız, bir araya gelirler, bir takım böyle dernekler kurarlar. Onlar hükümetler devirirler, hükümetler indirirler. Onlar karar verirler. Onlar daha zeki olduklarından, daha çok düşündüklerinden o yolu tercih etmiş değiller. Ama onların kaybedecekleri çok şeyleri var. Onlar zulümle halkı sömürmektedirler. Onlar fakirin kanını emmektedirler. Onlar çok iyi bilirler ki Allah'ın istediği bir dünya kurulduğu zaman onların bu zulmüne engel olunacaktır. Onlar bunu bildiklerinden dolayı İslam'a karşı savaş açarlar. Onlar bunu bildiklerinden dolayı başörtüsüne karşı savaş açarlar. Onlar Allah'la savaşırlar. Çok düşündüklerinden değil, çok zeki olduklarından değil. Bakın yaptıkları itirazlara bir tane mantıklı itiraz göremezsiniz. Bakın şöyle bir mesela. Allah'a itiraz ederken, İslam'a karşı gelirken bir tane mantıklı itiraz var mıdır acaba? Aklın dediğini yapıyorlar öyle mi? Kendileri akla tabi oluyorlar, fakirler ise sahte bir peygambere tabi oluyorlar öyle mi? O halde aklın dediğini yapıyorsanız şu içki fabrikası nedir söyler misiniz? Madem ki akıl asrındayız diyorsunuz, madem ki çağ akıl çağıdır, bilim çağıdır diyorsunuz, vahye ihtiyacımız kalmadı, Allah'a muhtaç değiliz artık diyorsunuz, peygambere ihtiyacımız yoktur diyorsunuz. Söyler misiniz zina evleri nedir? Akıl bunu kabul eder mi? Aileleri yıkan, toplumun ahlakını bozan bu zinaya nasıl müsaade edersiniz? Ekonominin belini kıran faiz acaba aklın gereği midir? Acaba bu içki fabrikaları aklın icabı mıdır? Bilimin gereği midir? Acaba sizin biliminiz mi söylüyor herkesin içki içmesi gerektiğini? Söyler misiniz? Siz aklınızı mı kullanıyorsunuz? Söyler misiniz? Siz bilimin dediğini mi yapıyorsunuz? Siz sadece nefsinizin dediğini yapıyorsunuz. Eğer bilim vahyin kontrolünde olmazsa nefsin emri altına girer. Nefsin emri altında olan bilim insanın başının belası olur. Onun için bilim vahyin kontrolü altında olmalı. Bilim dinin emrinde olmalı. Din bilimin emrinde olacak değil. Her gün değişen ve bir türlü hakikate ulaşamayan bilimin emrinde olacak değil. Sonsuz ilme sahip olan Allah Azze ve Celle'nin emrinde olmalı her şey. Bilim de öyleydi. Kendilerini akıllı zannedenler, biz bilimi elde edeceğiz ve artık Allah'a ihtiyacımız kalmayacak diyenler, gökten gelene bizim ihtiyacımız yok diyenler, sanki o bilimi yaratan Allah değilmiş gibi, sanki kendilerini yaratan, kendilerine o ilmi veren Allah değilmiş gibi, kendilerinin akıllarıyla bulduklarını Allah'ın gönderdiğine üstün tutanlar, işte onlar hakka tabi olanlara daima böyle iftiralarda bulunmuşlardır. Akıllarıyla düşünmeyen kimseler sana tabi oluyorlar dediler. Fakir fukara insanlar tabi oluyorlar dediler. Evet, peygamberlere ekseriyetle fakirler tabi oldular. Kıymetli kardeşlerim, eğer durum bu olduğu halde
Bazı İslami hizmetlerdə fakirden çok zengin var ise bir kez daha düşünmelidirler. Bir kez daha düşünmelidirler. Eğer peygamberlerin hepsinin kaderi bu ise, bütün peygamberlere evvela fakirler tabi olduysa, uzun yıllar boyunca, sonra İslam güçlendikten sonra, devlet haline geldikten sonra, ondan sonra ancak çevre kabileler İslam'a girmeye başladılarsa, zenginler İslam'a girmeye başladılarsa, İslam'ın gücünü gördükten sonra ancak onlar Müslüman oldular. Öyle olduğu halde, bugün o noktaya gelmediğiniz halde sizin içinize fakirlerden çok zenginler katılıyorsa şöyle bir düşünmelisiniz. Allah Azze ve Celle bütün peygamberlerinin kaderini adeta aynı takdir etmiş. Hakikatte bütün peygamberlere fakirlerin tabi olması, öncelikle onların tabi olması, çünkü onların kaybedecek çok şeyleri yoktu. Onları meşgul eden malları, mülkleri yoktu. Onlar zulme uğramış kimselerdi. Onlar hakkı gördükleri zaman o hakkın onların lehinde olduğunu anlıyorlardı. Hem bu dünyada hem de ahirette onların lehinde olduğunu anlıyorlardı. O yüzdendir ki fakir semtlerinde camiler daha çoktur. Fakir olmalarına rağmen fakir semtlerinde camiler yapılır ve bitirilir. Daha çok cami yapılır. Ama zengin semtlerinde bir zengin bile o cami yaptırabilecek kadar zengin olduğu halde yine de o semtlerde camileri azdır. Tarih boyunca da böyle olmuştur. La ilahe illallah demek, bundan sonra Allah'ın dediği gibi yaşayacağım demek. Sen İslam'a sarıldığın asırlarda yükseldin. Bugünkü geri kalmışlığının sebebi İslam değil, İslam'dan uzaklaşmış olman. Kimseye güvenemeyen, köpeğinden başka dostu kalmamış bir millet. Eğer peygamberlerin hepsinin kaderi bu ise, bütün peygamberlere evvela fakirler tabi olduysa, uzun yıllar boyunca, sonra İslam güçlendikten sonra, devlet haline geldikten sonra, ondan sonra ancak çevre kabileler İslam'a girmeye başladılarsa, zenginler İslam'a girmeye başladılarsa, İslam'ın gücünü gördükten sonra ancak onlar Müslüman oldular. Öyle olduğu halde, bugün o noktaya gelmediğiniz halde sizin içinize fakirlerden çok zenginler katılıyorsa şöyle bir düşünmelisiniz. Allah Azze ve Celle bütün peygamberlerinin kaderini adeta aynı takdir etmiş. Hakikatte bütün peygamberlere fakirlerin tabi olması, öncelikle onların tabi olması, çünkü onların kaybedecek çok şeyleri yoktu. Onları meşgul eden malları, mülkleri yoktu. Onlar zulme uğramış kimselerdi. Onlar hakkı gördükleri zaman o hakkın onların lehinde olduğunu anlıyorlardı. Hem bu dünyada hem de ahirette onların lehinde olduğunu anlıyorlardı. O yüzdendir ki fakir semtlerinde camiler daha çoktur. Fakir olmalarına rağmen fakir semtlerinde camiler yapılır ve bitirilir. Daha çok cami yapılır. Ama zengin semtlerinde bir zengin bile o cami yaptırabilecek kadar zengin olduğu halde yine de o semtlerde camileri azdır. Tarih boyunca da böyle olmuştur. Allah Azze ve Celle bu şekilde Hazreti Nuh Aleyhisselam'a kafirlerin itirazının bu olduğunu söylüyor. Peygamberimize de aynı itirazda bulunmuşlardı. Hemen hemen kelime kelime aynı. Hemen hemen kelime kelime aynı. Ve geliyorlar peygamberimize, diyorlardı ki ya Muhammed, senin etrafındakiler köleler, fakirler, fukaralar.
sen bize onların içerisinde tebliğ ediyorsun. Böyle olmaz ki dediler. Bize ayrı bir zamanda, ayrı bir yerde anlatmalısın dediler. Bize özel bir gün tayin et dediler. Ben fabrikatörüm dediler yani. Ben milletvekiliyim dediler. Bize ayrı bir gün, ayrı bir saat vermelisin dediler. Halkın içerisine bize anlatman uygun değil dediler. Allah Resulü'nden evvel Allah cevap verdi. Ey Resulüm dedi, onların dediğini yapma. Sen hakkı anlatıyorsun. Sen onların hepsinden de üstünsün. Onlar o fakirlerden de üstün değiller. Onlar küçük kafalı adamlar. Bakmaları gereken yere bakamayanlar. Küçük kafalılar, hani derler ya, küçük kafalar olayları, şahısları konuşur. Küçük kafalar şahısları konuşur. Orta kafalar olayları konuşur. Büyük kafalarsa fikirleri konuşurmuş ya hani. Aynı şekilde bu küçük kafalar mala bakarlar. Irkına bakarlar adamın. Türk müdür, Kürt müdür, Arap mıdır buna bakarlar. Küçük kafalı adamların işi. Küçük kafalı adamların işi malına mülküne bakmak insanın. Orta kafalılara gelince onlar da adamın makamına bakarlar. Şanına, şöhretine bakarlar. Büyük kafalara gelince onlar insanların akidesine bakarlar. İnsanlığına bakarlar, inancına bakarlar, takvasına bakarlar. Çünkü inne ekremakum indallahi etkakum buyurulmuştur. Allah katında bile en değerli olan, madem ki en takva sahibi olanlardır, o halde Müslümanların da bakması gereken o noktadır. Madem ki Allah takvaya bakıyor, mala mülke bakmıyor, sen de bakamazsın. İşte ondan dolayıdır ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, her kim bir zengine yalnız zenginliğinden dolayı hürmet ederse, dininin üçte ikisi gider. Zengine zenginliğinden dolayı hürmet eden adamın, alime ilminden dolayı hürmet edenin dininin üçte ikisi gitmiyor. Tam tersine Allah azze ve celle alim kıldığı Hazreti Adem'e melekleri secde ettiriyor. Hatta hadiste Efendimizin buyurduğu gibi, ilim talebesinin ayaklarının altına melekler kanatlarını seriyor. İlme böyle bir hürmet var iken zengine böyle bir hürmet haram kılınmıştır. Sadece zenginliğinden dolayı hürmet edenin dininin üçte ikisinin gittiği bildirilmiştir. Dolayısıyla ey Resulüm, sen onların isteklerini yapacak değilsin. Sen herkesin içerisinde anlatmaya devam et. Adamın özel bir sorusu varsa, insanların içinde konuşamayacağı bir meselesi varsa o durum başkadır. Onların derdi o değildi ama. Özel bir sorun var demiyorlardı. Özel konuşabilir miyiz? Kimsenin duymasını istemiyorum demiyorlardı. Onlar diyorlardı ki biz toplumun önde gelenleriyiz. Biz böyle milletin içerisinde oturup da böyle dinleyemeyiz seni. Bize özel bir gün ayırmalısın diyorlardı. Allah Resulü acaba ayırsam mı diye düşünürken Allah reddediyordu. Yapma böyle bir şey. Yaparsan azaba uğrarsın. Allah Azze ve Celle peygamberine yön veriyordu. Kafirlerin isteklerine karşı nasıl bir yol takip edeceğini ona öğretiyordu. Kafirler bir takım stratejiler izliyorlardı. Allah Azze ve Celle onları bize anlatıyor. وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ dediler. Sizin dediler, siz Müslümanların bizim bize bir üstünlüğünü görmüyoruz yani. Sizi yalancılardan sayıyoruz, zannediyoruz dediler. Tabii siz maddeye bakarsanız tabii ki o yönden bir üstünlük görmeyeceksiniz. Çünkü dininiz, imanınız para olmuş. Adamın banka cüzdanının kabarıklığına göre siz insana değer veriyorsunuz. Çünkü küçük kafalısınız. Mala bakanlar küçük kafalılardır. Büyük kafalı insanlar mala bakmazlar. İnsanın dinine bakarlar. Fikrine bakarlar. Ahlakına bakarlar. Medeniyet derecesine bakarlar. Şerefine bakarlar. Asaletine bakarlar. Kula kulluk ediyor mu? Malın önünde iki büklüm oluyor mu? Ona bakarlar. Ama siz ona bakmıyorsunuz ya ey Nuh'un kavmi. İşte ondan dolayı siz yalnız paraya baktığınız için onlara öyle söylüyorsunuz. sizin bizden bir üstünlüğünüz, yani daha zengin olduğunuzu görmüyoruz. Yani siz doğru yoldaysanız o zaman bizden daha zengin niye olamıyorsunuz? Bizden daha zengin olmanız gerekir diyorlardı. Halbuki Allah Azze ve Celle onlara bu dünyada zengin olmayı emretmedi. Ve onlara böyle bir şey de vaatte de bulunmadı. Onlar sadece Allah'ın dinine tabi olmakla görevliydiler. Fakirlik ve zenginlik bir imtihan aracıydı sadece. Allah'ın öyle bir sözü yoktu onlara. Doğru yolda gidenler daha zengin olacaklar diye bir kanun yoktu. Her ne kadar İslam hakim olduğu zaman insanlar daha çok mal mülk sahibi olacaklarsa da, fakirler azalacaksa da, yeryüzünde güç ve kuvvet Müslümanların eline geçecekse de, yine de biz bunun için Müslüman olmuş değiliz. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem öyle buyuruyordu. Ey amca dedi Ebu Talib'e, kavmi gelmiş Ebu Talip'ten ricacı olmuşlardı. Söyle yeğenine bu davayı bıraksın diyorlardı. Efendimiz de demişti ki ey amca, ben onları öyle bir kelimeye davet ediyorum ki, o kelimeyi dedikleri zaman Araplar onlara boyun eğecek, Arap olmayanlar da onlara boyun eğecek. Ben onlara dünya hakimiyetini vaat ediyorum yani. Söylesinler o kelimeyi. Dediler ki ya Muhammed, hangi kelimeyi söyleyeceğiz? Söyle söyleyelim. Dilin kemiği mi var? Söyle söyleyelim dediler. Madem ki bütün dünya bize boyun eğecek. Deyin ki dedi, la ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Bunu dediğiniz zaman hayatınız değişecek. O zaman gücünüz, kuvvetiniz de değişecek. Ezilen bir aşiret olmaktan kurtulacaksınız. Dünya devleti olacaksınız. Bütün dünya size boyun eğecek. Olmaz dediler. Kabul etmediler. Biliyorlardı ki la ilahe illallah yalnızca bir cümleden ibaret değil. Anlamadan söylenilen bir cümleden ibaret değil. Onlar çok iyi biliyordu la ilahe illallah bir hayat nizamı. La ilahe illallah hayatın değişmesi. La ilahe illallah demek bundan sonra Allah'ın dediği gibi yaşayacağım demek. Allah'ın istediği gibi bir dünya meydana getireceğim. Allah'tan başka bir ilah, bir otorite tanımayacağım. Allah'ın dışındakilere kulluk etmeyeceğim, onlara itaat etmeyeceğim. Onlar bunu anlıyorlardı. O yüzden reddediyorlardı. Bugün nice insanlar vardır ki, tevhidi anlasalar belki de Allah muhafaza onlar da kabul etmeyecekler. Anlamadan, dinlemeden, bilmeden la ilahe illallah diyorlar. La ilahe illallah halbuki hayatın değişmesi demek. La ilahe illallah artık yeryüzünde Allah'ın dediğinin olması demek. Bunu savunmak demek. Kullara kulluğu reddetmek demek. İnsanların dediğine değil Allah'ın dediğine itaat edeceğim demek. Allah'la savaşanlarla mücadele edeceğim demek. Niceler var ki belki anlasalar la ilahe illallah'ı terk edecekler. Ve niceler var ki anlasalar belki la ilahe illallah'ı söyleyecekler. O halde anlatılmalı. Bilen bilerek Müslüman olmalı, olmayan da bilerek Müslüman olmamalı. Herkes bilerek kararını vermeli. Onlar bu şekilde sözler söyledikleri zaman maddeyi kastediyorlardı. Siz bizden daha üstün değilsiniz ki, daha zengin değilsiniz ki. Bugün bakın mesela Batı dünyasından da bazı kimseler Müslümanlara bu şekilde hitap ediyorlar. Ya da bazı gafiller, bazı cahiller bu şekilde konuşuyorlar. Eğer İslam doğru ise, Müslümanların yolu doğruysa o zaman Müslümanlar daha zengin olmalı değil mi? O zaman Müslümanlar yeryüzünde hakim olmalı değil mi? Böyle konuşan ya da böyle düşünen ya da kafasında böyle soru işaretleri olan insanlar görürsünüz. Bunlar hakikatte tarihi de bilmiyorlar. Günümüzü de anlamıyorlar. Biz İslam'a sarıldığımızdan dolayı bugün bu halde değiliz. Tam aksine İslam'ı terk ettiğimizden dolayı bu haldeyiz. İşte tarih buna şahittir. Söyler misiniz? Biz bundan 1000 sene evvel mi daha iyi Müslümandık bugün mü? 1000 sene evvel mi daha çok İslam yaşanıyordu yoksa bugün mü? O gün mü haram daha çoktu yoksa bugün mü? Bu sorunun cevabı bellidir. Bu sorunun cevabı bellidir. Madem ki biz dün çok daha iyi Müslüman idik. Bundan 1000 sene evvelki atalarımız,
500 sene evvelki atalarımız bizden çok daha iyi İslam'ı yaşıyorlar ve temsil ediyorlardı. Onların toplumlarında böyle haramlar yoktu. Söyler misiniz? O zaman mı daha zengindik, bugün mü? Madem ki o gün dünya devletiydik, o gün dünyada sözümüz geçiyordu ve bugün ise dünyanın en zayıflarındansın. O halde konuşma. Sen İslam'a sarıldığın asırlarda yükseldin. Bugünkü geri kalmışlığının sebebi İslam değil, İslam'dan uzaklaşmış olman. İnanmıyorsan tarihe bak. Ne bugünü görüyor gözlerin, ne de tarihi biliyorsun. Şu 100 senelik tarihe bakıyorsun sadece. 100 seneden, 200 seneden beri geriliyoruz diyorsun. Neden daha evveline bakmıyorsun? Biz daha düne kadar dünya devletiydik. İşte böyle düşünenlerin düşünmesine, böyle düşünmelerine sebep olan şeylerden birisi de Avrupa Birliği'ne girme gayretleridir. Bu gayretler bazı cahillerin şöyle düşünmesine sebep olur. Demek ki biz İslam'la bir yere varamıyoruz. Demek ki İslam'la bir yere varamayacağımız anlaşılmış. O yüzden şimdi Avrupa'ya girmeye çalışıyoruz. Demek Kur'an'ın kriterleriyle bir yere varılamadı. Şimdi Kopenhag kriterleriyle bir yere varacağız. Demek ki büyüklerimiz böyle karar verdiler. Demek ki Kur'an dünyaya hükmetmiyor. Demek ki Kur'an insanın dünyasını güzelleştirmiyor. Demek Kur'an sadece cennetten, cehennemden bahsediyor. Demek bu kitap cennet için sadece. Bu dünya için değil. Yani bu kitaba uyduğumuz zaman bu dünyada güçlü, kuvvetli olamıyoruz. Böyle düşünmelerine sebep olmaktadırlar Avrupa Birliği'ne girmeyi teklif edenler. Bu memlekette İslam'ı bilmeyen milyonlar var. Bunların içinden birçokları böyle düşünecektir. Kopenhag kriterleriyle demek ki bir yere varabileceğiz diyeceklerdir. İşte öyle düşünenlerin öyle düşünmesine sebep olanlar günahkardırlar. Biz Kur'an'ın kriterleriyle dünya devleti olduk. Kopenhag kriterlerine gelince, Avrupa'nın kriterlerine gelince, Avrupa'nın kanunlarına gelince, o medeniyetleri, o kanunları orada medeniyeti bitirdi. O kanunları, o kriterleri aileyi bitirdi. Avrupa'da huzur kalmadı. Aile diye bir şey kalmadı. Şimdi bunu göreceklerine, Kur'an'ın kriterlerine daha da çok sarılacaklarına, o kokuşmuş Avrupa medeniyetinin içine girmek istiyorlar. Onların kriterleri onlara ne verdi ki sana ne verecek? Onların kriterleri onlara ne verdi? Huzur mu verdi? Onların kriterleri onları insan mı yaptı? Müşrik bir hayat yaşıyorlar. Hazreti İsa'ya kimi tanrı diyor, kimi de toptan bütün dinleri inkar ediyor. Aile diye bir şey kalmadı. Hayvandan aşağı bir hayat yaşıyorlar. Ana babalarını sokağa atıyorlar. Dostları kalmamış toplumlar. Köpekle dost olmak zorunda kalmışlar. Ne anası kalmış ne babası. Huzursuz bir toplum. Kimseye güvenemeyen, köpeğinden başka dostu kalmamış bir millet. Onların arasında sen medeniyeti mi arıyorsun? Sen arıyorsun, o senin günahın ama bilesin ki senin günahın sadece o değil. Sen bir sürü cahillerin aynı zamanda Kur'an'ın kriterlerinden şüphe etmesine, Kur'an'la demek ki bir yere varılamıyormuş gibi düşünmesine sebep oluyorsun. İşte bu günahının haddi hesabı yoktur. Öyle dediler Hazreti Nuh Aleyhisselam'a. Maddeye bakanlar, küçük kafalılar, maddeye baktılar. Dediler ki, sizin bize bir üstünlüğünüz yok ki. Siz bizden daha mı zenginsiniz ki biz size tabi olacağız? Biz sizi yalancı zannediyoruz dediler. Kâle ya kavme ra'eytum in kuntu ala beyinetim min Rabbi. Dedi ki Nuh onlara, ey kavmim, ya ben Allah'tan bir delil üzerinde isem, gördünüz mü? Bakıyor musunuz? Ya ben Rabbimden taraf
bir beyine üzerinde isem, bir delilim varsa, benim peygamber olduğuma dair deliller varsa o zaman ne diyeceksiniz? Şimdi böyle itirazlarda bulunuyorsunuz. Bana tabi olanlar fakir fukaraymışlar. Benim tabilerim sizden daha zengin değilmişler. Şimdi böyle itirazlarda bulunuyorsunuz ama peki söyler misiniz? Ya ben Rabbimden taraf bir delil üzerindeysem, peygamberliğimin delilleri var, bana verilen mucizeler var. Ya onların cevabını verebilir misiniz? Nuh Aleyhisselam onların akıllarına hitap ediyordu bu şekilde. وَاَتَانِي رَحْمَةً مِنْ عِنْدِهِ فَعُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ Ve hem bana bir takım beyineler verilmiş, hem de Rabbim bana rahmet vermiş kendi katından, kendi lütfundan bana rahmet vermiş, bana nübüvvet vermiş, bana peygamberlik vermiş. Bana bazı deliller göstermiş, bana bazı deliller vermiş ama o deliller, o rahmet, o vahiy size gizli. Siz onu göremiyorsunuz. Cebrail geliyor, bana vahiy getiriyor ama siz onu görmüyorsunuz. فَعُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ Size gösterilmiyor, size gizleniyor. Nasıl ki kör göremez, aynı şekilde vahyin gelişini siz de göremezsiniz. Bu size gizleniyorsa ben ne yapayım? Vahyi göremiyorsanız, Cebrail'i göremiyorsanız ben ne yapayım? Haydi onu göremiyorsunuz, anladık. Peki ya şu kainat kitabını da mı görmüyorsunuz? Kainat kitabına bir baksaydınız, işte o zaman bu kainatı yaratan Allah'ın kudretini, sanatını ve rahmetini ve ilmini görecektiniz. Ve böyle bir kudretin bu kainatı boşuna yaratmış olamayacağını anlayacaktınız. Bilecektiniz ki bu Allah bu kainatı boşuna yaratmış olamaz. Ve bilecektiniz ki hiçbir şeyi başıboş bırakmamış o Allah. Dolayısıyla en şerefli varlık olan insanı da başıboş bırakamaz. Madem ki hiçbir şeyi, bir mikrobu bile, bir taşı toprağı bile başıboş bırakmıyorsa Allah, halifem dediği, ruhundan üflediği, ilim sahibi kıldığı insanı başıboş bırakamaz. Madem ki durum bu, o halde nasıl olur da siz bu gerçekleri görmezsiniz? Böyle bir Allah varsa, kainat kitabını okuyorsunuz ve bunların kendi kendine olamayacağını görüyorsunuz. Bu mükemmel düzenin kendi kendine kurulamayacağını anlayabilirsiniz. Peki şimdi söyler misiniz? Madem ki bunlar böyledir, o halde o Allah'ın insanı başıboş bıraktığını söyleyebilir misiniz? Allah Azze ve Celle'nin laf olsun diye kainatı yarattığını söyleyebilir misiniz? Siz Allah'ı laib mi zannediyorsunuz? Çocuk gibi oyun oynuyor, öyle mi zannediyorsunuz Allah'ı? Bu kainatı oyun olsun diye mi yarattı yani? Siz Allah'a inanıyorsunuz ama Allah'ın bir peygamber gönderdiğine inanmıyorsunuz. Yani aslında siz hakikatte Allah'ın dünyaya karışmasını istemiyorsunuz. Peygamberi kabul etmemeleri bundan. Kitabı kabul etmemeleri bundan. O yüzden Kur'an buyurur ki bir başka ayette, ey Resulüm hakikatte onlar seni inkar etmiyorlar. Onlar bilirler sen Muhammed'ül Emin'sin. Onlar seni değil, aslında onlar Allah'ın ayetlerini inkar ediyorlar. Yani Allah'ın ayet göndereceğini inkar ediyorlar. Allah'ın peygamber göndereceğini inkar ediyorlar. Yani Allah kainatı başıboş bırakmıştır diyorlar. İnsanı en azından başıboş bırakmıştır diyorlar. Biz özgürüz diyorlar. Eğer peygamberi kabul ederlerse, kitabı kabul ederlerse o zaman özgürlükleri kısıtlanacak. Onlar onun için seni reddediyorlar. Yoksa onlar sana yalancı diyemezler. Sana daha düne kadar Muhammed'ül Emin diyorlardı. Sen onların içinde doğdun büyüdün, 40 yaşına kadar geldin. Senin dürüstlüğün dünya alem duymuştu. İşte Nuh Aleyhisselam da aynı şeyleri söyledi. Kafirler de onlara aynı şeyleri söylediler. Peygamberimizde de aynı şeyler söylendi. O da onlara aynı şeyleri söyledi. Kafirler daima bizim en fakirlerimiz ve cahillerimiz sana tabi oluyorlar diyorlardı. Ebu Sufyan Bizans kralının huzurundayken, Heraklius'un huzurundayken, Heraklius ona sormuştu. İçinizden bir peygamber çıkmış, bu peygamber nasıldır? Bir takım sorular sordu. Bunun
aşiret içerisindeki yeri nedir? Yalan söylediğini bilir misiniz? Gibi bir takım sorular sordu. İşte onlardan birisi de şuydu. O peygambere içinizden kimler tabi oldular? Zenginleriniz mi yoksa fakirleriniz mi? Asilleriniz mi yoksa hak tabakaları mı? Aristokratlar mı, kitleler mi? Fakir fukara insanlar mı? İşte o zaman Ebu Sufyan doğruyu söylemek zorunda kaldı. Çünkü yanında başkaları vardı ve yalan söyleyemedi. Dedi ki bizim içimizden fakirler ona tabi oldular. Ebu Sufyan'ın bu cevabı üzerine Heraklius demişti ki tüm peygamberler böyledir. Peygamberlerin hepsine önce fakirler tabi olurlar. Toplumda beğenilmeyen, sevilmeyenler, aşağılık görülenler, hor görülenler, işte onlar peygamberlere tabi olurlar. Tüm peygamberlerin tabileri öncelikle fakirler olmuşlardır demiş, Heraklius da bu hakikati itiraf etmişti. İşte Nuh Aleyhisselam onlara diyordu ki, ben size bir delille gelmiş olsam ve Allah tarafından bir rahmet bana verilmiş, nubuvvet rahmeti bana verilmiş olsa da, bana vahiy geliyor olsa da mı, beni inkar edeceksiniz. Siz o rahmeti görmüyor olabilirsiniz. Siz buna karşı kör olabilirsiniz. Ama yine de o rahmeti Allah bana verdiyse kıskanıyor musunuz? اَنُلْزِمُكُمُوهَا وَاَنْتُمْ لَهَا كَارِهُونَ Siz o hakikatleri görmemek için direniyorken biz sizi istemediğiniz halde, hakikati kabul etmek istemediğiniz halde sizi zorlayacak değiliz. Sizi zorlayalım mı yani? Bu mu yani? Biz sizi zorlayacak değiliz demişti. Ben bir musaytır olarak gönderilmedim yani diyordu. وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا Yine Nuh Aleyhisselam cevap vermeye devam ediyor. Ey milletim diyordu, ben sizden mal da istemiyorum ki. Ben sizden bir mal da istemiyorum. Sizden bir ücret istemiyorum. İn ecre illa alallah. Benim ücretim, benim ecrim Allah'ın üzerinedir. Sizden hiçbir şey istemiyorum. Bütün İslam davetçileri bunu çok iyi bilmelidirler. Hem sadece maddi karşılık değil, manevi karşılık da beklememelidirler. Onlar maddi bir şey alamazlar zaten. Ama aynı zamanda manevi bir karşılık da beklemeyecekler. Teveccühü nas gibi, insanların ona teveccüh etmesi gibi, insanların sevmesi gibi, insanlar gözünde değerli olmak gibi, insanlar tarafından hürmet edilmek gibi şeyler de beklemeyecekler. Maddi manevi, hiçbir karşılık beklemeyecekler. Maddiyi anlamak kolay. Manevi ise işte böyle şeyler. İnsanlardan hürmet beklemek, teveccühü nas istenilmez belki verilir demişti Bediüzzaman. Evet insanlardan insanların teveccühü istenilmez. Allah verirse, vaktinde verir, saatinde verir, insanın ayağının kaymayacağı vakitte verir. Kul istememeli, Allah verecek olursa Allah hata yapmaz. Allah kul istemediği halde insanların yönünü ona çevirirse, kul istemediği halde Allah Azze ve Celle tarafından kalpler ona yönlendirilirse, teveccühü nas gerçekleştirilirse, demek ki o bu gerçekleştiği zaman ayağa kaymayacak bir düzeye gelmiş demektir. Ama Allah vermeden kendi isteyecek olursa, insanlar da onu pohpohlayacak olurlarsa, işte o zaman onun ayağının kayması uzun sürmeyecektir. Onun için kişi kendi istememeli. Kendisi istememeli. Allah Azze ve Celle verecek olursa Allah layık olana verir ve ayağı kaymayacak düzeye gelmiş, o olgunluğa erişmiş, kibirden uzaklaşmış olana nasip eder. Ve Allah onu sever. Sevdiği zaman Cebrail'i çağırır, ona da sevdirir. Cebrail sever ve o zaman bütün melekler sever. Bütün melekler sevdiği zaman Allah Azze ve Celle onun sevgisini insanların da kalbine koyar. İnsanlar da sevmeye başlarlar. Böylece teveccühü nas gerçekleşir. Ama kul bunu istememeli. İşte öyle diyordu Nuh Aleyhisselam. Benim ücretim Allah'a ait. Ne maddi bir şey istiyorum ne de manevi bir şey sizden. وَمَا اَنَا بِتَارِدِ الَّذ۪ينَ اَمَنُوا Ve ben o müminleri kovacak değilim.
o müminleri yanımdan tard edecek değilim ben. Siz öyle söylüyorsunuz diye, düşünmeyen fakir fukara kesimi sana tabi olmuş diyorsunuz diye, ben o fakir fukarayı yanımdan kovacak değilim. İnnehum mulaqu rabbihim. Onlar Rablerine kavuşacaklar. Onlar da hesap vermeye geldiler bu dünyaya. Onlar da hesap verecekler madem ki Allah'a. Ben onları kovamam. Ben ayrım yapamam. Ben zenginlere konuşup da fakirleri ihmal edemem. Ben zenginler gelsin tabi olsunlar diye fakirleri yanımdan uzaklaştıramam. Böyle bir yetkim yok benim. Hatta bırakın fakir fukarayı kovmayı, onlara yüzünü bile ekşitemezsin. İşte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem iyi bir niyetle bir defasında Abdullah İbni Ümmü Mektum'a yüzünü ekşitmişti de hemen ikaz edilmişti. Efendimiz kabile reislerini anlatıyordu. Bir gün onun yanına gelmişlerdi bazı zenginler. Allah Resulü de onlara konuşuyordu. İşte onların iman etmesini istiyordu. Niyeti iyiydi. Onlar iman ederlerse çok kimseler iman edeceklerdi. Bu niyetle Efendimiz onlarla konuşuyordu. O sırada ama olan Abdullah İbni Ümmü Mektum gelmişti. Bana bir şeyler öğret ya Resulallah demişti. Rabbinin sana öğrettiklerinden bana öğret. Efendimiz yüzünü ekşitmişti. Şimdi mi yani geldin? Başka zaman yok muydu yani? Sen zaten Müslümansın, her zaman da gelebilirsin yanıma. Hem duymuyor musun? Gözün görmüyorsa bile duyuyorsun en azından. Konuşuyorum ben birileriyle. Şimdi miydi yani? Şimdi sırası mıydı dercesine yüzünü ekşitmişti de hemen Allah Azze ve Celle ikaz etmişti Resulünü. Çünkü Abdullah radıyallahu anh bir fakir idi, yalnızca kör değildi. Belki zoruna giderdi. Şimdi yani onu anlatmayacak olsa, şimdi git daha sonra gel diyecek olsa, olur ki onu zoruna giderdi. Abese ve tevelle, işte bunun için geldi. Allah Azze ve Celle koca peygamberini ikaz etti. Abese ve tevelle en câhul a'me ve me yudrike leallahu yezzekke. Ey Resulüm, sen nasıl böyle bir şey yaparsın? Yüzünü, adını söylemiyor ama peygamberimizden bahsettiği belli oluyor. Sen böyle yaptın, şöyle ettin demiyor ama o ifadesiyle geliyor peygambere karşı. Allah Azze ve Celle saygılı bir ifade kullanıyor. Müminler de saygılı bir ifade kullansınlar diye. O diye bahsediyor. Sen neden böyle yaptın demiyor da o böyle yaptı diyor. Yüzünü ekşitti ve arkasını döndü. Yani şimdi sırası mıydı dercesine, neden? En câehul a'me, ona bir a'ma gelmiş diye. Belki ne biliyorsun ey Resulüm? Ve me yudrike leallehu yezzekke. Belki de tezekki edecek. Belki de nefsini arındıracaktı. Ne biliyorsun? Belki ona öğüt fayda verecekti. Sense onu bırakmışsın, kabile şeflerine yönünü dönmüşsün. Kendilerini bir şey zanneden o kabile reislerine. O kendini müstahni gören, öğüde ihtiyacım yok diyen, peygambere ihtiyacım yok diyen ya da zenginliğine güvenen o kimselere yüzünü dönmüşsün. Bırakın onları kovmayı, onlara yüz ekşitmeyi bile Allah caiz kılmadı. İşte Nuh Aleyhisselam dedi ki, ben onları nasıl kovayım? Benim böyle bir yetkim yok. Onları kovmam mümkün değil. Onlar Rablerine kavuşmayacaklar mı? Onlar için ahiret yok mu? Onlar için cennet cehennem yok mu? Onları anlatmam gerekmiyor mu? Onlar hesap vermeyecek mi? Ben dedi, onları kovamam. وَلَكِنِّ اَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ. Ama ben görüyorum ki siz cahil bir kavimsiniz. Cahillik ediyorsunuz. Çünkü siz maddeye bakıyorsunuz. Hala aynı noktaya bakıyorsunuz. Küçük kafalısınız. Cahilsiniz dedi. Hala insanların değerini maddeye göre ölçüyorsunuz. Cahilsiniz dedi. Anlamıyorsunuz, Allah katında sizin o kıymet vermedikleriniz çok kıymetli olabilirler. Kıssa devam ediyor. Ben burada bitirmek istiyorum. Allah Azze ve Celle Kur'an'ın mesajını anlayanlardan olmayı nasip eylesin. Ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Ya Rabbi sen rızan için çalışanlardan olmayı nasip eyle. Ya Rabbi dünyanın dört bir tarafında sen rızan için, senin dinin için mücadele verenlere yardım eyle.
Ya Rabbi kafirlerin mallarını, mülklerini sil süpür yok et. Ya Rabbi onların morallerini boz. Ya Rabbi onların birlikteliklerini boz. Ya Rabbi seni sevmeyi nasip eyle. Seni sevenleri sevmeyi nasip eyle. Allah'ım senin uğrunda mücadeleyi sevdir bize. Yaratılışımızı güzel yaptığın gibi ahlakımızı da güzel eyle. Lillahi Teala'l-Fatiha.